lillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. 17. neva, 5. nota. Şu notada Avrupa fünunu ve medeniyeti eski Said'in fikrinde bir derece yerleştiği için yeni Said harekat fikriye de seyrettiği zaman Avrupa'nın fünun ve medeniyeti o seyahati kalbiyede emraz-ı kalbiyeye inkılap ederek ziyade müşkilata medar olduğundan bil mecburiye yeni Said zihnini silkeleyip müzahraf felsefeyi ve sefih medeniyeti atmak isterken kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyeyi susturmak için Avrupa'nın şahsı manevisiyle bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun, gelecek muhabereye mecbur olmuştur. Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi, İsevilik dini hakikisinden aldığı feyiz ile hayat içtimai beşeriye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyorum. Belki felsefi tabiyenin zulmetiyle medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek beşeri sefahete ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyorum şöyle ki. Günün mana ve önemine binaen bugün burayı okuyacağız. Sisler puslar arasında hakikat görünmez oldu da. İnsanlar dostunu, düşmanını gerçek manada artık fark edemez oldu. Ama bizim düşmanımız yok, onu bilelim. Kendi memleketimizde en azından böyle bir şey yok. Hakikati ararken yolunu kaybetmiş olan insanlar var. Her zaman söylüyoruz, kendi yakınlarımızdan da var, en yakınımızdan da var. Allah herkesi inşallah, başta bize olmak üzere, herkese sırat-ı mustakim nasip eylesin. Doğru yolu nasip eylesin. Her kimse yolunu şaşırmış olan. Kimse. Allah ışık ve hidayet nasip eylesin. Bir bakalım şu Avrupa, medet diye çağrılan, davet edilen Avrupa'nın iç yüzünü üstadımızdan bir dinleyelim. Ne kadar medeniymiş. Öyle ya, insan dostunu tanımak ister. Yarın öbür gün bir durum zuhur eder de eğer karşılaşırsak, hani şimdi dost gibi görünür de haklı da olsak, en küçük manada çıkarına biraz böyle dokunduğumuzda gerçek yüzünü bize gösterecek olanlardan bahsediyorum. Ülkemizin dışında. Bakalım ne kadar dostmuş bu insanlar. Onların medeniyeti genetik olarak bizim coğrafyamıza uyar mı? Bizim inancımıza, maneviyatımıza birebir örtüşür mü? Üstadımızdan bunu okuyacağız inşallah. Dedik ya, hakikaten şu anda sisler puslar arasında bir durum var. Allah herkesi bir an önce aklını başına almayı nasip eylesin. Evet. Üstadımız da söylüyor. Avrupa ikidir. Bir yüzü insanlığa nafi sanatlar üretir. Hakkaniyeti takip eder. Adaleti de bir derece. Onlarla menfi manada en azından hiçbir işimiz olmaz. Tam tersi, sanatların değiş tokuşu olur. Onlarla ilişkimiz vardır. Alakamız vardır. Kalbimize, gönlümüze, Kur'an'dan mülhem bunu söylüyorum. Gönül dostu olmamak şartıyla. Gönül dostu Müslüman'a Müslümandır. İnanıyorsanız kardeşsiniz diyor. Ama bunun dışında alakamız, ilgimiz, alışverişimiz mutlaka olacaktır. Dünya küçük, küresel bir dünya. Hani her şey ortada. Uzak durmak mümkün değil. Bir şekilde onlarla alışveriş, ticaret, sanat birçok şey olacak. Ama gönül dostu olarak, güvenilir bir dost olarak ne kadar onlara güvenebiliriz? Bunu okumamız lazım. Ve bunu üstattan mülhem söylüyorum, birçok yerde bunu konuşmuştuk geçmişte de. Avrupa teknolojik olarak sanat üretmiştir. Teknoloji üretmiştir, sanat üretmiştir. İstifade de etmiyoruz, ediyoruz. keşfettikleri, buldukları, icat ettikleri şeyleri kullanıyoruz. Ama bunun yanında Avrupa ne kadar medeni olmuştur diye bir sual sorulsa bana, çok az derim. Tarihine bakalım. Geçmişe böyle Engizisyonlara kadar uzanalım. Kendi tarihlerini okuyalım. İnsanlara yapmadıkları zulüm kalmamıştır. Protestanlık mezhebi niye doğmuştur? Hızını alamayıp da materyalizm ondan da doğmuş daha sonrasında. Frene basamamış. Katolik Engizisyonu'nun zulmü karşısında insanlık yeter demişlerdir. Protesto ederek protestanlık mezhebi oluşmuştur. Eğer böyleyse din maneviyat olmaz olsun deriz. Kendi düşüncelerine göre bir mezhep ortaya çıkmıştır. Fakat frene basamamışlardı bir yerde. Materyalizmi doğurmuştur. Şimalde bir yangın halinde bütün insanlığı bir şekilde kuşatmış olan bir dinsizlik cereyanı oradan zuhur etmiş. Çok fazla derinliklerine girmeyelim. Somutlardan bahsedelim arkadaşlar. Dünya savaşları nerede çıkmıştır? Kimler çıkarmıştır? Bugün dergilerin kapaklarında bize atıflar var. Dergisinin bakın kapağında. Türkçe. Tamam da bu Gazze'de, Filistin'de yıllarca zulüm sergileniyor. Bir gün bir kapak attınız mı oraya acaba? İsrail'in yaptığı zulme binaen. Daha birkaç ay önce Türkler yakılarak öldürüldü Almanya'da. O acıyı en azından paylaşmak üzere. Uykularında yakılmadı mı bu insanlar? Neonaziler tarafından. Niye kapak atılmadı? Acınızı paylaşıyoruz diye. Ama bir başka meselede hemen bakarsın ki bize ayar çekmeye çalışırlar. Bir meselemiz varsa biz kendi içimizde halledeceğiz arkadaşlar. Kendi içimizde. Allah herkese basiret nasip eylesin, tekrar söylüyorum. Herkese doğruyu yanlışı tartabilecek bir izan ve idrak nasip eylesin. Hayatımızın merkezinde bizim inanç vardır. İman vardır, Kur'an vardır. Biz ilhamı, disiplinleri oradan alırız. Emir ve yasakları oradan alırız. Bizim hayatımıza şekil veren, düzen veren Kur'an'dır ve inançtır. Batının merkezinde acaba hayatların merkezinde inanç mı vardır? Yoksa çıkarlar mı? Zaman zaman konuşuyoruz. Siyasete hiç girmiyorum şu ana kadar. Ben batıdan bahsediyorum. O bir anlayıştır. Şöyle bir masa düşünün. O masanın etrafında ideolojileri koyun, doktrinleri koyun, şunları bunları koyun. Batının umurunda mıdır arkadaşlar? Senin ne olduğun, demokrasin yeterli mi, yetersiz mi, aydın mısın, değil misin? Onun merkezinde çıkar vardır ya. Çok ilgilendirmez. Birazdan okuyacağız. Birebir üstattan okuyacağız onları. Hamiyet perverlik adını arkasında, perdesinin arkasındaki esas niyetleri. Ama üstad da burada söylüyor. Yeni Said zihnini silkeleyip müzahra felsefeyi ve sevi medeniyeti atmak isterken, kendi ruhunda Avrupa'nın lehinde şehadet eden hissiyat-ı nefsaniyeyi susturmak için. Doğrudur, zaman zaman biz de düşünüyoruz. Ya ne kadar gelişmiş, ne kadar teknoloji üretmiş, şehirlerine bak, uçmuş, gitmiş adamlar. Yani insan aleminde de onların lehinde bir takım duygular, düşünceler, fikirler yeşeriyor. Doğru. Fakat birebir tekrar söylüyorum, bizimle alakalı, bizim insanımızla, bu coğrafyayla alakalı dostlar mı gerçekten, samimiler mi? O meseleyi burada tahlil edecek üstadımız. Birinci Avrupa'ya söyleyecek hiçbir sözümüz yok. Evet. Avrupa'nın şahsı manevisiyle bir cihette gayet kısa, bir cihette uzun, gelecek muhabereye mecbur olmuştur. Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir. Birisi İsevilik dini hakikisinden aldığı feyz ile hayat-ı içtimai beşeriyeye nafi sanatları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa'ya hitap etmiyor. Belki felsefi tabiyenin zulmetiyle medeniyetin seyyiatını mehasin zannederek medeniyetin seyyiatını, bütün kötülüklerini, nefretini, düşmanlıklarını mehassin zannederek oraya ahlaksızlıkları da koyun. Sefaheti de koyun arkadaşlar. Bunu medeniyet zannederek, mehassin zannederek güzel ve doğru bir şey zannederek beşeri sefahete ve dalalete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa'ya hitap ediyor. Onlar çok kültürlü, çok gelişmiş, çok medeni insanlar diyenlere bize şunu söylüyoruz arkadaşlar. Onlarca filozof var ürettikleri. Daha bir noktanın izahını yapamamışlar. Niyazi Mısri diyor. Sayfalar dolusu, binlerce, yüzlerce filozof. Kitaplar yazılmış, eserler yazılmış. Tercüme ediliyorlar, anlatılıyorlar. Fakat bir noktanın tarifini yapamadıktan sonra bir atom arkadaş, bir atomun varlık sebebini bana izah et dediğinde tesadüften olmuştur dedikten sonra bu kadar esere ne gerek var? Bunun için düşünmeye, fikir üretmeye gerek var mı? Hiçbir şey bilmesen de tesadüfen olmuştur derim ya. Onlarca filozof, onlarca düşünce, onlarca fikir adamı bize de böyle propaganda edilen, doğrudur, güzeldir, medenidir, çağdaştır, kültürlüdür diye bu insanlar onlara benzeyelim diye dayatılıyor ya hani. Peki onlara soralım. Bana atomun izahını yapsınlar. Bir nokta. Bırak kainatı, düzeni, sistemi, bir atom nasıl olmuştur diye sorduğunda el cevap tesadüfe. Bu cevap karşısında hepsini çöpe at gitsin ya. Bunun için hiçbir şey düşünmeye gerek yok çünkü. Hiçbir şey bilmesen de bunu derim yani. Nietzsche'yi okumak, Sartre'ı okumak, bilmem Montaigne'i okumak insanı kültürlü yapmıyor. İnsanı kültürlü ve gelişmiş yapan, dünyadaki durumunu sana bildiren, yolları öğreten mesajları öğretilir. Var mı arkadaşlar bütün o kitaplarda, eserlerde rastlayan söylesin. Neciyim diyor ya üstadımız burada, dünyadaki durumum ne? Nereden geliyorum ve niçin buradayım? Binlerce sayfalık kütüphaneler dolusu eser yazmışlar. Ama bir tek soruya cevap yok, bulamıyoruz. Beni gelişmiş, kültürlü, çağdaş yapan, aydın yapan bu soruma cevap veren eserlerdir. Onun dışında anlattı sabaha kadar. Benim derdim o değil ki. Hatta ben kendi alemde bunu söylüyorum. Zaman zaman doğru değil ama şu görünen manzaradan sonra keşke insanlık tekerleği bile icat etmeseydi yani. Ne var? Bir şekilde yaşar giderdik yani. Ektiğini yersin, doyarsın, karnını doyurursun, bir şekilde misafirsin zaten. Ve şunu da söyleyelim tekrardan, yazılmış. Bize dayatılıyor ya, bir tahakküm halinde hem de medeniyetin adresi olarak gösteriliyor. Bütün o eserlerde bir başka şey daha. Şöyle bir cümle gördünüz mü arkadaşlar? İnsan bu dünyaya memur ve misafir olarak gönderilmiştir. Var mı insana dair böyle bir tarif? Ona da rastlamadım ben. Bu dünyaya memur ve misafir. Memur sorumlu. Sorumluluklar olur. Misafir bir de kalıcı değil. Tanıyalım. Evet. O zaman o seyahat-ı ruhiyede mehasini medeniyet ve fünunu nafiyadan başka olan Malayani ve Muzır felsefeyi ve Muzır ve Sefi medeniyeti elinde tutan Avrupa'nın şahsı manevisine karşı demiştim. Bil ey ikinci Avrupa. Sen sağ elinle sakim ve dalaletli. Sağ elinle sakim ve dalaletli bir felsefeyi, sol elinle de sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisiyledir. E değildir. İnsan fıtratının huzur ve mutluluğunun adresi o değil. Ama onlarca şey yazdım da biraz evvel üç tane soru sordum, cevap alamadım hala. Daha sorularım bitmez. Kabir nedir, ölüm nedir? Kabirde beni ne bekliyor? Yolculuk ne tarafa? Bir satırlık bir şey rastlamadım onu da. Nasıl huzurlu ve mutlu olabilirim ki? Bir takım imkanlarım fazla olur, az olur. Ben bir şekilde idare ederim bunu. Varlığı da yokluğu da bir şekilde taşırım. Çünkü misafirim, kalıcı değilim ki. Biraz meşakkat, biraz sıkıntıyı göze almakta ne var? Ama peki kabir öyle mi? Ölümü izleyen dönem, O büyük mahkeme fıtratımda var olan insanı yakan, yıkan beka tutkusu. Ne olacak bu duygu hissiyat? Evet. Bir ey ikinci Avrupa, sen sağ elinle sakin ve dalaletli bir felsefi ve sol elinle sefi ve muzır bir medeniyeti tutup dava edersin ki beşerin saadeti bu ikisiyledir. Yani ruh yoksunu hazcılardır. Bir yerde okumuştum. Hakikaten öyle. Ruh yoksunu, kalp yoksunu hazcılar. Sadece insanın bedenini hedef almış. Ve şunu da söylüyor tabiri caizse. Sen tüket, ben senin yerine üretirim. Sen yeter ki tüket. Asıl olan bedenindir. Cismani yanındır. Kalp, ruh, vicdan, insaf bunları boş versin. Tadabildiği kadar keyiflerden, hazlardan tatmaya bak. Ben senin yerini üreteceğim, sen tüket. Ama hakikat şu arkadaşlar, hiçbir zaman o üretenler tükenmiyor da tükenen insan oluyor. Tükenen ebedi hayatlar oluyor. Sonsuz hayatlar oluyor. Eşya tükenir mi ya? Zaten cevap verirken kandırıldığımız ortada, ben üretirim diyor, o bitmez. Allah kendimize gelmeyi nasip eylesin. Amin. Asıl olan tükenen insandır, insanlardır. Vicdanlardır, kalplerdir, ruhlardır, mukaddesatlardır, ebedi hayattır. Evet, senin şu iki elin kırılsın ve şu iki pis hediyen senin başını yesin ve yiyecek diyor üstadımız. Yavaş yavaş adımları duyulmaya başladı ya. Bitti bitiyor, tükendi tükenecek. Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbahtı. Acaba hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetzede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın cismiyle zahiri bir surette aldatıcı bir zinet ve servet içinde bulunmasıyla saadeti mümkün olabilir mi? Ona mesut denilebilir mi? Aklen, kalben, ruhen, vicdanen azaba düşmüş. Musibetse de olmuş. İnim inim inliyor ya insanlar. Mutlu değiller. Tıpta yeni yeni böyle psikolojide hastalık başlıkları okuyoruz. Mesleğimden biliyorum. Bipolar mizaç bozukluğu diyor. Parçalanmış kişilikler. Adres arıyor insanlar. Çare arıyor. Ben senin yerine üretirim demişti ya. Belli oldu ne ürettiği. Antidepresanlar en çok tüketilen. Hani mutlu olacaktım onca şey ürettin benim için. Niçin bunu dayatıyorsun şimdi önüme? Hemen hemen reçete yok ki altına bir antidepresan olmasın. Meslekten söylüyorum. Tekrardan insan fıtratı merkezine, hayatının merkezine inancı alacak. Bunun kaçarı yok arkadaşlar. Çünkü kendini insanın huzur ve emniyette hissetmesi lazım. Bu bir ihtiyaç. Hiç kimse kendini emniyette hissetmiyor ki. Hangi ideoloji, hangi doktrin, hangi düşünce arkadaşlar ya? Huzur ilahinin alternatifi olabilir ya. Kur'an'ın yerine ne ikame edilebilir ki? Başka bir dergah var mı gidilebilecek? En aciz, en muhtaç, en zayıf hissettiğimiz zamanlarımızda Allah'tan başka en iyi dost var mı? Evet, hem ruhunda, hem vicdanında, hem aklında, hem kalbinde dehşetli musibetlerle musibetzede olmuş ve azaba düşmüş bir adamın, daha geçen hafta okuduk bunu. Huzursuz kalpler demiştik. Kalpler mutmain değil. Bir hastalıktan yola çıkarak atıf yapmıştık, hatırlayan gelenler bilir. Tıpta yeni bir rahatsızlığın adıymış, huzursuz bacak sendromu. Yanıyormuş. Hiçbir ilaç tesir etmiyormuş. Son zamanlarda zuhur etti. Onun da psikolojik bir altyapısı mutlaka vardır. Ama gelelim kalplere arkadaşlar ya. Esas sıkıntı burada. Bütün bu manzaraların başka bir sebebi olabilir mi? Hiç sosyolojik tahlillere gerek yok. İnsanlar kendini güvende hissetmiyor. Boş bırakılmış, takviye edilmemiş, doyurulmamış hissiyatlar var. O dayatılan kültür de onları tatmin etmiyor. Biraz tadıyor, biraz oyalanır gibi oluyor ama fıtrat eninde sonunda yok bu değil diyor. Bambaşka arayışlara giriyor ve yansımaları maalesef kötü oluyor. Allah aklen, kalben, vicdanen, ruhen, tabi bunun yanında bedenen de sağlık, afiyet nasip eylesin.
Amin.
Her konuda sağlık nasip eylesin. Evet. Aya görmüyor musun ki bir adamın cüz'i bir emirden meyus olması ve vehmi bir emelden ümidi kesilmesi ve ehemmiyetsiz bir işten inkısara, hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor. İnsan bu çünkü. Hayallerimiz vardır, hedeflerimiz vardır, ideallerimiz vardır. Biraz böyle baktı ki o olacak gibi değil, bir anda elden ayaktan düşüyor insanlar. Sabır yok, sebat yok. Yani bu bir imtihan sırrıdır, olmayabilir, olmayı versin. Eğer maneviyat zayıfsa, eksikse böyle bir dayanma gücü de yok. Evet. Vehmi bir emelden ümidi kesilmesi, ehemmiyetsiz bir işten, inkısarı hayale uğraması sebebiyle tatlı hayaller ona acılaşıyor. Şirin vaziyetler onu tazip ediyor. Dünya ona dar geliyor, zindan oluyor. Halbuki senin şahmetinle kalbinin en derin köşelerinde ve ruhunun ta esasında dalalet darbesini yiyen ve o dalalet cihetiyle bütün emelleri inkıtağa uğrayan ve bütün elemleri de ondan nehşet eden bir biçare insana hangi saadeti temin ediyorsun? Bu kadar yara beri içerisinde ya. Maneviyat noktasında perişan ya insanlar. Tamamen fersiz kalmış. Ruh damarlarında hakikat kanı cebelan etmiyor. Bedenin damarları olduğu gibi ruhun da manevi damarları vardır. Orada da hakikat ve inanç cebelan eder, etmeli. Metafizik bir gerilimdir. İnsana şevk veren. Evet. Acaba zail, yalancı bir cennette cismi bulunan ve fakat kalbi ve ruhu cehennemde azap çeken bir insana mesut denilebilir mi? İşte sen bir çare beşeri böyle baştan çıkardın, yalancı bir cennet içerisinde cehennemi bir azap çektiriyorsun. Evet. Devam edelim Avrupa'yı tanımaya. Ey sefahet ve dalalette bozulmuş ve İsevi dininden de uzaklaşmış Avrupa. Sefahet ve dalalette bozulmuş, İsevi dininden de uzaklaşmış Avrupa. Bu bize biraz umut veriyor. Şöyle ki artık yani ortak düşman eskiden en azından aileler olarak, siyasete hiç girmeyelim. O politikacıların işi, onlar hala düşmanlık belirler ama halklar arasında bir umut var. Aileler evlatlarını eskiden Müslümanlığı, İslamiyet'i, Müslümanları düşman gibi gören aileler, evlatlarının daha 10, 11, 12 yaşlarında elden avuçtan kayıp gittiğini görünce adres olarak İslamiyet'i artık çare olarak görüyorlar. O noktada düşmanlıklar azaldı. Bu konuda ümit varız. Benim yavrum, benim evladım onu kurtarabilecek bir çare, bir reçete, bir inanç, bir mukaddesat bulsun da hiç önemi yok. İslamiyet olsun. Çünkü İsevilik dininden de uzaklaşmış. Sefahet ve dalalette bozulmuş ve İsevi dininden uzaklaşmış Avrupa. Deccal gibi bir tek gözü taşıyan kör dehan gibi. Deccal gibi bir tek göz taşıyan. Deccal da öyledir, tek göz. Avrupa da böyle. Ne demek o? Dön dünyaya. Her şey burada olacak, burada bitecek. Asla ahiret, ukba yok öyle bir şey. Maneviyatmış. Tek göz dünya burası. Sekülerizm deniyor. Dünyevileşmek. Dünyevileşmek. Hazır gelmişken, fırsat elindeyken hazların, keyiflerin, bedensel olsun hiç önemi yok. Helalmiş, harammış, sınırların da önemi yok. Yaşayabildiğin kadar. İşte tek gözü dediği bu. Tek gözlü, tek gözü taşıyan kör dehan ile ruhu beşere bu cehennemi aleti hediye ettin. Sonra anladın ki bu öyle ilaçsız bir illettir ki insanı aley illiğinden esfeli safiline atar. Hayvanatın en bedbaht derecesine indirir. Bu illete karşı bulduğun ilaç, muvakkaten iptali his hizmeti gören cazibedar oyuncakları. Evet. Çare olarak reçeteler yazıldı ama bu öyle Öyle bir illet ki, öyle devasız bir illet ki diyor üstadımız. Çaresi yok artık. Ne yapacak çare yoksa? En iyisi sen hislerini iptal et. Cazibeler oyuncaklar var benim elimde. Duygunu, düşünceni, kalbini, ruhunu, varsa vicdanını iptal et. Devre dışı bırak. Tabiri caizse dumura uğrat. Bir tek bedenin kalsın. Cazibedar oyuncaklar. Hepiniz bildiğiniz gibi. Başka alkolizm olmak üzere, başta olmak üzere. Düşünceyi, aklı bloke eden, insanı insanlığından eden ne varsa. Daha çok şey sayabiliriz, lüzumu yok. Ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerindir. Üstad bir kelimeyle halletti meseleyi. Uyutucu fantaziye. Senin bu ilacın senin başını yesin ve yiyecek. İşte beşere açtığın yol ve verdiğin saadet bu misale benzer. Evet. Ey ikinci bozuk Avrupa. Senin çürük ve esassız esasların bir kısmı şunlardır ki. Şimdi tanımaya da geçtik. En büyük melekten en küçük semeye kadar her bir zihayat kendi nefsine maliktir ve kendi zatı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Üç defa kendi dedi. Düşünür mü seni ya? Komşusunu düşünmüyor. Yok ki orada komşuluk diye bir şey. Medeniyeti bizimkiler onlara taşıyor. Hiç ihtiyacımız yok arkadaşlar. Benim gelenekçi medeniyetim, benim babaannemin, ninemin dostluğu, insanlığı, sevgisi, komşusu, merhameti, komşusu açken o uyku tutmaz halleri. Zerresini değişmeyiz ya medeniyetse eğer. Nerede var bu sımsıcak böyle dostluk, Anadolu insanının vefası? Ben Allah misafiriyim deyip geldiğinde evinin bütün imkanlarını ona sınırsız açan anlayış. Biz 1000 yıllık bir gelenekten geliyoruz arkadaşlar. Bir kültürden geliyoruz. Hiç ihtiyacımız yok. Onlar gelsin bizden öğrensinler. Ha şu anda bizimki de bir akamete uğramış olabilir. Ama emin olun köklerimiz hala sağlamdır. Ciddi büyük bir meseleyle karşılaştığımızda bu insanlar yine birbirleriyle kaynaşır. Buna emin olun. Bir anda ortak paydalar bir araya gelir. Bizim Rabbimiz bir, kıblemiz bir, Kur'an'ımız bir, peygamberimiz bir, bine kadar binler. Ortak paydalarımız, değerlerimiz var. Alamazlar bizden onları. Ama biraz dirayet bize de düşüyor. Biraz sahip çıkmak. Biraz diğer gam olabilmek. Varsa etrafımızda aleyh numayiş asla ötekileştirmeden. Eleştirmeden çok fazla. Dilimiz döndüğü kadar yaralamadan da ama gel oturalım konuşalım kardeşim biraz. Şu meseleyi biraz anlaşalım ya ne var? Biz kardeşiz, biz dostuz. Aynı apartmanda oturuyoruz. Akrabalarımız da var. Benim var. Çok yakın. Ama hepsi onları yani feda edebilir miyiz? Evet. Ey ikinci bozuk Avrupa, o esasları okuyacağız, ders uzatmayacağız fazla. Senin çürük ve esassız esasların diyor. Bir kısmı şunlardır. En büyük melekten en küçük semeye kadar her bir zihayat kendi nefsine maliktir. Öyle midir? Birazdan insana misal verecek ama. Kendine maliktir ha. İradesi, ihtiyarı en böyle muktedir olan insan. Bir an seni sana bıraksa Allah şuradan kalkıp kapıya kim gidebilir? Hani maliktin? Sana şah damarından daha yakınım diyor Allah-u Teala. Sen beni tanı, bana ibadet et, bana yüzünü dön. Beni fark et, hepsi bu. Hiç başka bir şey beklemiyorum. Ben çünkü sana senden yakınım. Kendi nefsine maliktir, kendi zatı için çalışır ve kendi lezzeti için çabalar. Onun bir hakkı hayatı var, gaye-i himmeti ve hedefi maksatı yaşamak ve bekasını temin etmektir diyorsun. Ve Halık-ı Kerim'in kerem düsturlarından ve erkan-ı kainatta kemal-i itaatle imtisal edilen düsturu teavünle, kemal-i itaatle imtisal edilen teavün düsturu. Bakın sisteme, bakın düzene arkadaşlar. Bakın ilahi adetullah, sünnetullah kanunlarına. Nasıl da teavünle bütün unsurlar, bütün varlık birbirleriyle cevaplaşıyor, yardımlaşıyor, konuşuyor. Teanuk diyor üstadımız bir başka risale. Tecavüp cevaplaşıyor. Tesadüf olabilir mi? Kimin neye ihtiyacı varsa sanki sistem bir anda o ihtiyacı gidermek için projelendirilmiş. Ana asır nebatatın, nebatat hayvanatın, onlar insanların imdadına koşturuluyor. Rüzgarlar bulutlara, bulutlar tarlalara, sistem böyle. Milim şaşmadan, santim şaşmadan binlerce, milyarlarca yıldır bu sistem bir hakkın cereyan ediyor ya. Göz kamaştıran bir ahenk. Ama sorduk işte kütüphaneler dolusu filozof, bir tek atoma cevap yok. Hepsinin ortak cevabı tesadüf. Bunu dediğin zaman sana filozof diyorlar bile. Ünvanın var. Bana ne diğer yazdıklarından kardeşim? Diğer yazdıkların benim için anlamsızlaştı. Çok süslü, çok güzel cümleler kurmana da gerek yok. Evet. Onun bir hakkı hayatı var. Gaye-i himmeti ve hedefi maksadı yaşamak ve bekasını temin etmektir diyorsun. Ve Halik-i Kerim'in kerem düsturlarından ve erkan-ı kainatta kemal-i itaatle imtisal edilen düsturu teavünle nebatat hayvanatın imdadını ve hayvanat insanların yardımına koşmasından tezahür eden o umumi kanunun rahimane, kerimane cilvelerini cidal zannedip bütün bu sistemi, bütün bu düzeni, bütün bu koşturmayı cidal olarak adlandırıyor, isimlendiriyor. Hayat bir cidaldir diye ahmakane hükmetmişsin. Nerede gördün cidal arkadaşlar? Nerede gördün savaş? Doğal seleksiyon diyorlar ya, bir süslü cümle de o. Sistem seçermiş, güçlü olanlar eleğin üstünde kalır, diğerleri yok olur gidermiş. Türler böyle ayakta kalmış. Her zaman söylerim, dinozorlardan daha güçlü bir varlık var mıdır? Kelebeklerden daha narin? Yok. Karıncalar ayaklar altında. Ama onlar milyonlarca yılı aştılar, o hayatları devam ederken o en güçlü olanlar yok, göremiyoruz. Hayat bir cidal değil. Rahimane, kerimane düsturlar var. Bütün varlıklar için geçer. Anasır için de geçer. Sistem, düzen, proje, tasarım tam da rahimane düsturlar üzerine dizayn edilmiş. Sen bunu göreceksin, sadece sana düşen bu. Bunu fark edeceksin, çok zor değil. Kapasiten buna uygun. Ahsen-i takvimde yaratıldığı insan, akıl, izan, idrak, kalp, ruh, vicdan, donanım müthiş. Ve olmadı hala kendine gelemediysen, Kur'an-ı Kerim ya. Dön bir bak oku. İlk ayeti oku olan bir kitap. Evet. Hayat bir cidaldir diye ahmakane hükmetmişsin. Acaba o düsturu teavünün cilvesinden olan teavün, yardımlaşmak düsturu prensibi yani. Zerrat-ı taamiyenin kemali şevk ile beden hücrelerinin gıdalandırılması için koşmaları nasıl cidaldir? Bu gıdalar zerrelerden oluşmuş, atomlardan oluşmuş. Beden hücrelerini gıdalandırmak için, hayatlandırmak için. Ölü ölü yiyoruz, diri diri geziyoruz. Öldükten sonra dirilmeye inanmayanlara ben bunu söylerim. Ya ölü gıdalar zaten diriliyor ya. Ölü ölü yiyoruz, diri diri geziyoruz nedense. Evet. Nasıl bir çarpışmaktır? Belki o imdat ve o koşmak kerim bir Rabbin emriyle bir teavündür. Beden hücrelerinin gıdaya ihtiyacı var. Hayatlanmaya ihtiyacı var. Gönderiyor Allah Teala. Kaç imbikten süzerek üstelik. Senin bedeninde diyor üstadımız, senin şuurunun taalluk etmediği, izan ve idrakının taalluk etmediği gayret şuurkârâne işler. Onlarca kürsü noktasında hoca ol, profesör ol, alim ol, ne olursan ol. Şu yuttuğun bir yudum suyu veya bir lokma ekmek bedene geldikten sonra senin şuurunla, senin izanınla, senin bilginle, senin kürsünle ne alakası var? O bir lokma gıdanın başına gelen haller, bizim takatimizle tamamen alakası kesilmiş. Bütünüyle Rabbimizin rahimane, kerimane, taavün düsturu. Evet. Hem çürük bir esasın, tanımaya devam ediyoruz Avrupa'yı. Bu ikinci Avrupa'yı. her şey kendi nefsine maliktir diyorsun. Hiçbir şey kendi nefsine malik olmadığına kat'i bir delil şudur. Esbabın içinde en eşrefi ve ihtiyar noktasında en geniş iradelisi insandır. Değil midir? İnsandanın daha iradesi olan, aklı, izan, idraki olan varlık var mı? İnsanla yarışabilecek var mı? Bakın yeri gelmişken söyleyelim. Diğer bütün türlerin bir alt birimi vardır. Birbirlerine yakın vardır. Var mı insanın arkadaşlar bir benzeri, yanında yaklaşabilecek bir varlık? Yoktur. Çünkü o ahsen-i takvimdir. Yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Yerler, gökler uğruna yaratılan varlıktır. Diğer bütün varlıkların familyaları derler ya, o familya içerisinde onlarca tür. İnsana yakın var mı arkadaşlar? Seçkindir insan. Bugünün terminolojisini kullanalım. Elittir. Müntehaptır. Allah cenabinden irade edilmiş tek varlıktır. Yegane varlıktır. Gerçek manada hılkatta kasıt insandır. Diğerleri musahhar varlıklar. Kime? İnsana. Yeryüzünün halifesi, sultanı olan insana musahhar varlıklardır. Fakat bu kadar irade sahibi olan insan bile kendine malik değil diyor üstadımız. İşte biraz evet misal verdik, acele et. Madem maliksin, aha yine mülk benim olsun fark etmez. Öyle Allah Teala. Yani inşallah günaha girmiyoruz. Allah cenabinden bakmaya çalışalım meselelere. Seni sana bıraktım. Yine benim mülkümde. Havayı ben yaratıyorum yine. Yine bütün düzen, bütün sünnetullah kanunları geçerli ama sen kendini şuraya götür bakalım. Kayyumiyeti çekti. O hücrelerinden ama. Yaklaşık 60 ile 100 trilyon arasında hücre var her insanda. Her nefes, her an 100 trilyon kez bizimle ilgileniyor. 100 trilyon kez. Sen nasıl sana malik olabilirsin? Nasıl dirilteceksin o ölü gıdaları? İzanınla, aklınla mı yapıyorsun bunu? Arkadaşlar dua etmek, el açmak, Allah'a kul olmaktan daha lezzetli ne olabilir ya? Birkaç dersi burada söylüyorum. İnsanı mutlu eden bir şeyin sahibi olması değildir. Tadına varmasıdır. Müslümanlığın tadına varın. Allah'a kul olmanın ya. Bunun bayramını yaşayın diyor Mevlana Hazretleri. O huzur ve mutluluk hadistir bu. Ta uzaktan görünsün imanın ışığı. Evet. Esbabın içinde en eşrefi ve ihtiyar noktasında en geniş iradelisi insandır. Halbuki bu insanın düşünmek, söylemek ve yemek gibi en zahir, en rutin, en sıradan, en günlük efali ihtiyariyesinden, yüz cüzünden onun desti ihtiyarına verilen ve daire-i iktidarına giren yalnız o da meşkük. O da şüpheli tek bir cüzdür. Yemek yemeyi istedim o kadar. Yaratan Allah, sindirimi başlatan Allah, bütün bu düzeni kuran Allah. Mülk onun, sofralar onun, rızıklar onun. Hayatı veren o arkadaşlar. Sen yemek yemeyi isteyebilirsin ancak. İrade edebilirsin. Mustafa abi bazen söyler, namaz kıldım derken bile insan dur hele ya, namaz kıldırıldın sen. Böyle en zahir fiilin yüz cüzünden bir cüzüne malik olmayan nasıl kendine maliktir denilir? Ama Avrupa medeniyeti o sefih olan kısmı bunu böyle söylüyor. Sen bireysin, sen ayakların üstünde durabilirsin, senin ilham almaya gerek yok. Aklın var, aklınla, izanınla kainatı boyun eğdirebilirsin. Ayakların üstünde durabilirsin diyor. Kur'an'mış, vahiymiş yok bunları boş ver. Senin başını yesin ve yiyecek diyor ama üstadımız. Az kaldı. Biz bunu düşmanlık için söylemiyoruz. Gidişat onu gösteriyor. Böyle en eşref ve ihtiyarı en geniş, bu derece hakiki tasarruftan ve temellükten eli bağlanmış bulunsa, yani malikiyet noktasında değiliz ya, biz Allah'ın memlüküyüz. Onun mülkünde yaşıyoruz. Sair hayvanat ve cemadat kendi kendine maliktir diyen hayvandan daha ziyade hayvan ve cemadattan daha ziyade camit ve şuursuz olduğunu ispat eder. Üstadımız cemadattan daha camit diyor. Yani biyolojik dirilik anlamsız demek istiyor. Biyolojik olarak doğru, kalbin hala atıyor. Ama hakikat noktasında çoktan son nefesini vermiş. İnanç noktasında, mukaddesat noktasında, varoluş anlamını yakalama noktasında. Niçin buradayım? Dünyadaki durumum ne? Bütün bunları görmeden, öğrenmeden, bilmeden, yaşamadan geri kalan canlılığın biyolojik bir diriliktir. Yaşamadan yaşlanmak diye bir tabir vardır. Hayata her gün start noktasında başlamak. Ne kadar acı bir durum. Biraz bir adım ilerle ya. Bir adım tekamül et. Seni bu hataya atıp bu vartaya düşüren bir gözü dehandır. Yani harika ve menhus zekandır. Allah vermiş akıl, izan, idrak ama menhus. Sen onu böyle hakikaten hastalıklı, marazlı tabiri caizse insanlık adına, huzur ve mutluluk adına tamamen tercih etmişsin. O kör dehan ile her şeyin haliki olan Rabbini unuttun. Mevhum bir tabiata isnat ettin. Asarını esbaba verdin. Bu elmanı izah et dediğinde ağaçtan. Bitti. Suyu tarif etti, 2 hidrojen, 1 oksijen. Bu kadar mı? Bu kadar. Değil kardeşim. Öyle değil. Hakikatını da izah et ama. 2 hidrojen, 1 oksijen. Biri yakıcı, biri yanıcı, beraber söndürücü. O iki atoma bir aşk verilmiş ki çekiyor onu. Bir moleküle dönüşüyor. Bu nasıl oldu diye sorduğunda cevap yok. Bütün zihayata rahmete dönüştü bir anda. O iki atom bir anda rahmete dönüştü. Bunu eninde sonunda insanlık bulacak. İki hidrojen bu değil ki cevap. Yer çekimi varmış, keşfettik. Mesele bitmedi. Niye çekiyor? Neden ateş yakar? Niçin su 100 derecede tam da orada kaynar? Niçin 0 derecede donmaya başlar? Bunu bulmak yetmiyor ki. Niçine cevap yok. O Halik'in malını batıl mabut olan tavuklara taksim ettin. Şu noktada ve o dehan nazarında her zihayat, her bir insan tek başıyla hadsiz adaya karşı mukavemet etmek ve nihayetsiz hacatın tahsiline çabalamak lazım geliyor. Ve zerre gibi bir iktidar, ince tel gibi bir ihtiyar, zail lem'a gibi bir şuur ve çabuk söner şule gibi bir hayat ve çabuk geçer dakika gibi bir ömür ile bu ideallerin, bu beklentilerin, bu hedeflerin tahsiline gidilir mi? Şule gibi bir ömür diyor, çabuk söner bir hayat. Zerre gibi bir iktidar, bir ihtiyar. Bir yandan cennet istiyorsun ama. Yok olmak da istemiyorsun hiç. Ölüm gibi tarihi bir meselen de var. Bütün sevdiklerinin başında üstelik. O zaman dergah-ı ilahiye seni bekliyor. Allahu Ekber diyeceksin, rahatlayacaksın. Bütün yüklerden kurtulacaksın. Evet. O hadsiz adaya ve hacata karşı dayanmaya mecbur oluyor senin nazarında. Halbuki o biçaresi hayatın sermayesi binler matlaplarından birisine kafi gelmiyor. Musibete giriftar olduğu zaman sağır kör esbaptan başka derdine derman bulamıyor. Bulamadığı için de dersin başına söylediğimiz gibi insanlar huzursuz. İnsanlar boşlukta. İnsanlar mutlu değil. Bütün bu yaşananların temeline indiğimiz zaman bir takım zahiri sebepleri geçin arkadaşlar. Huzursuz kalpler, huzursuz bacak sendromu değil mesela. Burası mutmain değil ki. Anlattı üstadım, hedefleri var, idealleri var, beklentileri var, hüzünleri de var. İnanan insanlığın da vardır acıları, hasretleri olur. Ama bütün bunları, bu sıkıntıları, bu hedefleri tahakkuk ettirecek, çare olacak makam kim? Daha fazla uzatmayalım, bir paragrafla bitiriyorum. Evet. Senin karanlıklı dehan, nevi beşerin gündüzünü geceye kalbetmiş. Yalnız o sıkıntılı, zulümlü ve zulmetli geceyi ısındırmak için yalancı muvakkat lambalarla tenvir etti. O lambalar sürur ile beşerin yüzüne tebessüm etmiyorlar. Sakın aldanmayın arkadaşlar, aldanmayalım. Sürürle yüzümüze gülmüyor ya, o cazibedar haller, o boyalı cafcaflı hayatlar. İdealize edilen, herkesin önüne servis edilen değil ya. Girin o hayatların içerisine ki Allah muhafaza da fikren böyle analiz etme noktasında. Birkaç tanesiyle konuşun bakın. O lambalar sürur ile beşerin yüzüne tebessüm etmiyorlar. Belki beşerin ağlanacak acı hallerindeki eblehane gülmesine o ışıklar müstehziyane gülüp eğleniyorlar. Acınacak hallerine gülen insanlar. Kendini mutlu zanneden. Niye? Çünkü hisler iptal olmuş. Tartamıyor, muhakeme edemiyor, kar zarar hesabını yapamıyor. Ey bu vatan gençleri, Frankleri taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Güvenilir mi arkadaşlar? Şimdi dost gibi görünebilir. Dedik ya, biraz haklıyken üstelik çıkarlarına zerre miktar böyle bir dokun bakalım. Gerçek yüzünü bir gör ondan sonra. Bosna'da yaşananlar daha dün ya, Avrupa'nın tam merkezinde. Dedik ya, dünya savaşları. Bizi katlar zalim olarak görürler ya Müslümanlar. Arkadaşlar birkaç böyle, o da yine bazı tuzaklardan ortaya çıkan dahili küçük münakaşalar dışında. O yine hile ve entrika arkasında onlar vardır da girmeyelim. Tarihin, insanlık tarihinin yaşadığı bütün büyük felaketlerin sebebi kimdir acılar? Sağdan soldan önemi yok ki ya. Stalin 15 milyon insan bir rivayete göre katletmiş tek başına. Verdiği emirler. Öbür taraftan Hitler. İkisi de Avrupa. Dedik ya, şimdi gel diğer ikisine başlık. Türkçe başlık atıyor. Ayar vermeye çalışıyorlar bize. Niçin atmadın 40 yıldır, 50 yıldır Gazze için bir kere? Niçin atmadın Avrupa'da Türkler, cayır cayır Müslümanlar yakılırken? Hiç mi vicdansızlamaz? Ey bu vatan gençleri, Frankleri taklide çalışmayınız. Aya Avrupa'nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adavetten sonra hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok. Sefihane taklit edenler ittiba değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Agah olunuz ki siz ahlaksızcasına ittiba ettikçe hamiyet davasında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü bu surette ittibanız milliyetinize karşı bir istifaktır ve millete bir istihzadır. Allah uyanabilmeyi herkese, hepimize nasip eylesin. Amin. Kim yanlış yoldaysa, bak genel konuşuyorum, kimse, bense ben. Kim yanlış yoldaysa ona sırat-ı müstakim nasip eylesin. Amin. Bir an önce kendine gelmeyi nasip eylesin. Amin. Bin yıllık geleneğimiz var, geçmişimiz var, mukaddesatımız var, bizi bize bağlayan sımsıkı bir maneviyatımız var, dinimiz var. Bizim onların medeniyetine asla ihtiyacımız yok. Onların ise bize çok ihtiyaçları var. İnsanlık adına umut olabilme adına hepimize sorumluluklar düşüyor. Allah bu manada da gayret nasip eylesin. Sübhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke entel alimul hakim ve davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.